Hani diyoruz ya, insanlar kendilerini çok şey biliyormuş gibi bir de böyle soru sordukları zaman onu gördüğün zaman öyle öne atlayıp da yanıt vermeye çalışanlar da var. Ama verdikleri yanıt İsa'yla hiç bağlantısı yok. Çok şey biliyorlar ya, bu çok şey bilip de bildiğini sanan insanlara yönelik aslında bu anlatacağım hikaye. Olmuş bir hikaye olduğunu söylüyor bu hikaye. Şimdi yeni bir öğretmen göreve atanmış, ilkokul öğretmeni. Noel döneminden bir hafta önce, hani tatile girecek ya ama bir hafta öncesi, bütün öğrenciler ne yapıyorlar? Öğretmenine hediye vermek istiyorlar. Çünkü bir şekilde biliyorsunuz, Rabbimiz nasıl ki bize gelmiş olması, Baba Tanrı'nın bize bir hediye vermiş olmasıyla bağlantılı olduğu için çok ilginçti. Hazırlıyorlar her biri bir şey. Ve her biri, hani biz küçükken dizilirdik ya ilkokulda böyle sıra sıra. Onlar da diziliyorlar ve bir tanesi bir paket olaraktan öğretmenine böyle bir kutu getiriyor. Ve öğretmen kutuyu alıyor. Böyle silkeliyor. Kutu böyle tıkır tıkır ses geliyor kutunun içerisinde. Ve diyor ki, bunun içerisinde diyor çikolata mı var? Şimdi neden? Çocuğun babası, o kutuyu veren, öğretmeni hediye olarak veren çocuğun babası çikolata dükkanı var. Çikolata üretiyor kendisi. Küçük bir fırını var. Hem pasta yapıyor hem de çikolata üretiyor. Onun için tabii o kutuyu alınca, ses gelince çocukla babasının mesleğini bağdaştırıyor. Çikolata mı var diyor öğretmen bunun içerisinde. Evet öğretmenim diyor, bildiğiniz diyor, çikolata var içerisinde. Seviniyor büyük bir sevinçle. Ondan sonra ikinci çocuk böyle ince uzun bir kutu öğretmenine veriyor. Ondan sonra öğretmen sallıyor, ses yok ama mantıklı düşünüyor ya, bunun babasının çiçekçi dükkanı var. Mutlaka bunun içerisinde çiçek vardır. Bunun içerisinde diyor gül mü var? Evet öğretmenim diyor, babam sizin için bir gül demeti hazırladı diyor. Tamam mı? Seviniyor. Ondan sonra üçüncü çocuk böyle ağır ağır geliyor, eline yine bir paket. Ama paketi getirirken paketin altından da tıp tıp tıp tıp bir sıvı damlıyor. Önüne yaklaşıyor. Öğretmen merak ediyor, alttan o damlayan şeyi görünce paketin altını böyle elliyor, ıslatıyor elini. Böyle tadıyor. Diyor içinde şampanya mı var? Çünkü babasının alkol satan dükkanı var. Yani alkol satıyor. Şampanya olduğunu düşünüyor. Şampanya mı var içerisinde? Hayır öğretmenim diyor, bilemediniz. Öğretmen tabii şimdi her şeyi biliyor ya. Onu bilemedi ama bozuntuya vermiyor. Her şeyi biliyorum havası içerisinde. Sonra ikinci kez alıyor, bir daha tatıyor onu. Tattıktan sonra yok yok diyor. Pardon diyor, yanlış söyledim. Şampanya değil. Mutlaka şarap olmalı, şarap. Hayır öğretmenim diyor. Yine bilemediniz diyor. Size küçük bir köpekçik hediye ediyorum. Bizler ya bizler Rabbimizin, yani Göksel Babamızın bir armağan olarak bize gönderdiği bu armağanın ne anlam içerdiğini biliyor muyuz değerli kardeşler? İçeriğinin ne olduğunu, bu armağanın nasıl bir değer taşıdığını biliyor muyuz? Yoksa bu öğretmen gibi, her şeyi bildiğini söyleyen bu öğretmen gibi onun bulunduğu o noktada mıyız değerli kardeşler? Bakın Matta 7. bölümde bir tane ayet okuyacağım size. Matta 7. bölümde 11. ayet 7-11'de. Ne diyor Özlem?
Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi?
Ya, Çok güzel. Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız eğer, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? Şimdi biliyorsunuz bizim bu topluluğumuzun bir kitap masası var. Dün de vardı bu masa. Ben de son böyle bir saat oradaki kardeşlere teşvik amacıyla onlarla beraber olmaya çalıştım. Birazcık destek olmaya çalıştım. Ama bunun dışında da biliyorsunuz ve şunu söyleyeyim parantez içerisinde. Hani diyorum ya bu bizim için güzel bir hizmet alanı ve bu hizmet alanı ben uzun yıllardır, 20 küsur yıldır yapıyorum. Ve emin olun ben bir şeyler vermeye çalışırken aslında ben de çok şey öğreniyorum. Ve öğrendiğimi de inanıyorum. Ve dün bir şeyi fark ettim. Sami'ye bunu söylemedim ama bir bayan çocuklarıyla beraberdi. Şey yaparken Sami kadına baktım, yönelmeye baktım. Sami yanaştı ve çok tatlı bir şekilde kadınla bağlantı kurdu. Yani konuşma tarzı, davranma tarzına baktığım zaman şimdi o ilk kitap masası yaptığımız dönemle bugünü karşılaştırdığım zaman, dünü karşılaştırdığım zaman Rab kardeşimizi iyi bir şekilde eğittiğini tanık oldum. Ve gerçekten kendisi orada bir şeyler yapmaya çalışırken ama kendisi de ürkek, çekingen, geride durmaya çalışan, tedirgin bir yapıda olan bir kişiydi. Bana çok sorular sordu. Benden çok şey öğrenmek istedi. Gerçekten. Ama fark ettim ki çok iyi bir noktaya geldi Sami o yönde. Ona çok beni çok mutlu etti aslında. Onun o gelişmesini gördüğüm zaman çok mutlu oldum aslında. Biz aynı zamanda bunun dışında ben biliyorsunuz kitap masası yapıyorum ya şeyde Stuttgart'ta Königstrasse'de. Ayda her haftaydı o ama şimdi ayda iki kez orada kitap masası yapıyorum ve geçen cumartesi günü ben oradaydım. Şimdi biliyorsunuz bu Noel zamanı yaklaşıyor ya. Noel zamanı yaklaşıyor. Noel zamanı yaklaştığı için kalabalığın sayısı daha da fazla. Ve ben orada geçen cumartesi de bayağı soğuktu. Dün değil ama geçen cumartesi gerçekten çok soğuktu. Ben iki kez karşı tata girmem gerekiyordu. Kendimi ısıtabilmem için. Ve o kitap masasında Noel dönemi olduğu için biliyorsunuz herhalde yanılmıyorsam Almanya'nın en büyük Noel pazarlarından biridir bu Stuttgart'taki Noel pazarı. Çok büyük. Ve orada okulmuş olduğu için biz orada yer bulmamız çok zorlanıyor. Bizi böyle değişik değişik yerlere atıyorlar. Yani normal Königstrasse'de kitap masasını yaparken bizi Königstrasse'nin dışına atıyorlar. Bambaşka yerlere atıyorlar ama hiç önemli değil. O Noel dönemi olduğu için insan sayısının fazla olması aslında bizim için çok güzel. O vesileyle yani Noel vesilesiyle, Noel hazırlığı vesilesiyle, dolayısıyla biz yaklaşık 10-15 ayrı dilde broşürdür diyelim, kitapçıktır ya da takvimleri dağıtma olanağına sahip oluyoruz. Ben yine üşüdüm, içeriye girdim. Geçen cumartesi yine üşüdüm. İçeri girdiğimde insanlar böyle büyük bir telaş içerisinde yoğun bir kalabalık var. Karşıda tıklım tıklım doluydu. Yani herkesin parası var mı yok mu bilmiyorum ama ben diyorum ki kusura bakma gariban biri yok bu Almanya'da bana göre. Yani birçokları böyle dolu dolu paketlerle şimdiden hediye torbalarıyla böyle çıktıklarını gördüm ama bazıları da elinde hiçbir torba yok. Yani eli boş bir şekilde çıkıp gittiklerine de tanık oldum orada. Ama bana şunu anımsattı, yine tekrar bana şunu anımsattı. Demek ki sadece bir alışveriş merkezine girmek, orada bir hediye almak, sadece hediyenin uygun olması önemli değil. Yani bir hediye arıyorsun değil mi? Bir kişi için hediye arıyorsun. Aradığın o hediye o kişi için uygun bir hediye olması lazım. Ama ben karşı tarafta gördüğüm, anladım ki o boş çıkıp gidenler sadece uygun hediyeyi değil, aynı zamanda da keseye uyan bir hediye olması lazım. Doğru mu? Belki karşı tarafta'ki fiyatlar birazcık yüksek buldu. Onun için galeriyaya gitti. Ya da Kaufhof'a gitti. Bilmiyorum artık nereye gittiyse. Yani başka bir alışveriş merkezine gitmiş olabilir. Yani demek istiyorum ki hediye sadece uygun bir hediye değil. Aynı zamanda da değerli kardeşler, hediye alacağımız hediye de keseye de uyması lazım. Yani benim maddi sınırımı aşmaması lazım. Doğru mu? Bunu bir şekilde görmüş olmamız, anlamış olmamız gerekiyor. Peki, burada pratik olarak da şunu sormak istiyorum. Neden doğru bir hediyeyi almak bu kadar önemlidir bir insan için? Neden çok önem taşıyor bir hediye alıp birine? Yani bunu şimdi tabii ki Noel dönemi olduğu için Noel hediyesi de diyorum, ama bunu bir doğum günü hediyesi olarak da düşünebilirsiniz. Yani hediye almak, vermek neden bu kadar çok önem taşıyor? Karşıdaki kişiyi mutlu etmek için, sevindirmek için. Doğru. Evet. Ya. Doğru. O da doğru. Sevgiyi göstermek, ona ne kadar değer verdiğini göstermek.
Oradaki kişinin
eksiğini doldurmak için. O da doğru. Onda da yanlış bir şey yok. Yani şöyle diyebiliriz belki. Yani söylediklerinizin hepsi doğru. İçini doldurdunuz. Benim söyleyeceğim ifadenin içini doldurdunuz bir şekilde. Vereceğin hediyenin parasal değeri ne kadar olursa olsun. Hani parasal değeri ya da o değerin büyüklüğü ne kadar büyük ya da pahalı olursa olsun, verdiğiniz hediye, doğum günü hediyesi olabilir ya da başka bir hediye olabilir. O hediyenin taşıdığı bir mesaj var, değil mi? Yani verdiğin hediyenin içinde taşıdığı bir mesajı var. Yani bunu ben şimdi bilmiyorum, burada o örneği vermiş miydim size? Hatırlamıyorum ama Gensem'de vermiştim bu örneği. Neuf'unda da vermiştim bu örneği. Şimdi ne hikmetse gül alıyoruz, gül satın alıyoruz. Ama bir gülü bir kişiye hediye etmek istediğimiz kişiye, o gülü alırken aldığımız gülün rengi çok önemli, değil mi? Yani kırmızı gül ile sarı gülün taşıdığı mesaj aynı değil. Bakın, hiç dikkatinizi çekti mi? Beyaz gül alıyorlar cenazelerde. Beyaz gül alıyorlar, değil mi? Baktığın zaman beyaz gül daha çok. Bizim Türkiye'de de bu çok böyle yoğun. Aydınlık, yaşamın simgesi. Yani ölüp toprak olup gitmiyor. İleride bir yaşam olduğunu simgeliyor bir şekilde. Ama kırmızı güle baktığınız zaman, değil mi? Sevdiğin bir kişiye ancak onu verebiliyorsun. Aşık olduğun bir kişiye ancak onu verebiliyorsun. Ama sarı gül de dostluğu ifade ediyor. Arkadaşlığı ifade ediyor. Değil mi? Bırakın güllerin rengini. Değil mi? Hatun. Hoşuna gitti senin, değil mi? En son ne zaman gül aldın, sana bir gül alayım. Çok güzel. Bak şimdi. Güzellik nerede biliyor musun hatun? Şimdi Rabbin çocukları olarak bırak gülleri. Rab bize kendini sunmuş olması, değil mi? En güzel hediye bizim için. Ama demek istediğim şu. Hediyelerin rengi, çeşidi ne olursa olsun, gerçekten içine bir mesajın olduğunu bizler bir şekilde kabul etmemiz lazım. O açıdan benim size, yani daha doğrusu sizi bir bölüme götüreceğim. Matta 2. bölüme. Orada biliyorsunuz İsa'ya da yıldız bilimciler hediyeler sundular, değil mi? 3 tane hediye vardı orada. Şimdi orada sunulan o 3 hediyenin gerçekten öyle sıradan Yani adet yerini bulsun diye sıradan hediyeler değildi. O üç hediye anlam içeriyordu. 11. bölüm, ikinci bölüm 11. ayet. Ne diyor?
Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular.
Evet, şimdi ne diyor? Altın, günlük ve mür sundular diyor. Şimdi hatırlayın. Ben bunu bu kürsüden, benim kürsümden size detaylı bir şekilde açıklamıştım. Hatırlıyor musunuz? Günlüğün ne olduğunu, altının ne anlam ifade ettiğini ve mürün ne anlam ifade ettiğini size burada açıklamıştım. Ben şimdi onun detaylarına girmek istemiyorum ama kısa bir şekilde ifade etmem gerekiyorsa değerli kardeşler, buradaki üç hediyenin de taşıdığı içerik Rabbimizin yeryüzüne ne amaçla geldiğini, bizler için nelere katlandığını, neler yaptığını açıklayan hediyelerdir. Kısa bir şekilde bu üç hediyeyi açıklamam, ifade etmem gerekiyorsa. Biliyorsunuz ki verilen hediyeler kişilerin arasındaki ilişkileri onarmak için ya da o ilişkileri güçlendirmek için verilir. Ya da varsa bir kırıklık, o kırıklığı onarmak için, düzeltmek amacıyla verilir. Yani diyebiliriz ki verilen her hediye bir amaca hizmet ediyor. Nokta. Demek ki her hediye, verilen her hediye bir amaca hizmet ediyor. Şimdi kutsal kitapta aslında çok örnekleri var ama çok hoşuma gidiyor. İbrahim'i düşünüyorum. Şimdi İbrahim'in biliyorsunuz iki tane oğlu vardı. Bir tanesi aramızda değil mi? İshak. Öbürü Esav. Pardon, İshak'ın iki tane oğlu vardı. Yanlış söyledim. İshak'ın iki tane oğlu vardı. Biri Yakup, biri Esav. Yanlış söyledim, özür dilerim. Yani aslında İbrahim'in oğlu İshak aramızda diyecektim. Ondan sonra o İshak'ın iki tane oğlu vardı. Daha onun şimdi iki tane oğlu yok. İleride olur umarım. çocukları, kızları. Ya Yakup ve Esav adında iki tane oğlu vardı. Ve biliyorsunuz bu hani değişik nedenlerden dolayı. Şimdi ben onun içerisine girmeyeceğim. Ayrı bir vaazdır o. Esav bir şekilde ne yapıyor? Yakup'a çok kızıyor, öfkeleniyor değil mi? Ve Esav Yakup'a öfkelenince tabii ki Yakup çok harika bir şey yapıyor. Yani Esav'ın öfkesini yatıştırmak için, onu biraz daha rahatlatmak için, onun öfkesini dindirmek için ona çok güzel bir hediye hazırlıyor. Şimdi benim öfkemi dindirmek için Yakup'un hazırladığı hediyelerden istemem sizden. Benim hediye, bana vereceğiniz hediye farklı olsun ama Yakup aslında o kadar güzel bir hediye buldu ki, doğru bir hediye, yerinde bir hediye buldu. Ne yaptı? Büyük baş hayvanlardan inek, kuzu, keçi, develerden oluşan sürü hediye etti Esav'a. Ve Esav'ı öfkesini yatıştırdı mı bu? Evet, yatıştırdı. Demek ki Yakup'un kafasında planladığı hediye, o armağan Esav'ın öfkesini yatıştıracak nitelikteydi sevgili kardeşler. Demek ki hediye vermek çok önemli. Ama hediye önemli olduğu kadar seçilen hediye de doğru bir hediye olması lazım. Yani hediyeyi değerli kılan bence, anlamlı kılan bence değerli kardeşler, hediyenin doğru bir hediye olmuş olması. Yani kişiye uygun olması gerekiyor verilen hediyenin. Şimdi her birimizin kafasında hediye konusunda bir değer ölçme yapısı var değil mi? Kimimizin kafasında şu var: ya aslında önemli olan hediyenin ne kadar kaç para yaptığı değil, ne kadar büyük ya da küçük olduğu değil. Bence hediyeyi vermek bence en önemlisi. Diyenler vardır buna katılan. Ama siz eminim ki her ne kadar bunu söylüyor olsanız da ben şuna inanıyorum ki genelde insan doğasında şu var. Yani biz çok basit bir hediye verdiğimiz zaman bir kişiye yanlışsam lütfen düzeltin. Yani bu bende de bu mevcut. Sizde mevcut mu diye bilmiyorum. Ama basit bir hediye verdiğin zaman kişi açıp paketi baktığında böyle çok sıradan basit bir hediye ise diyorsun böyle affolsun puf diyorsun lan bu da ne? Üç kuruşluk şey diyorsun. Bir köşeye atıyorsun. Yani bir şekilde insanın doğasında hediye eşittir. Ne kadar pahalıysa, ne kadar değerliyse. Allah'tan benim eşim hediye bekleyen bir yapısı yok fazla. O açıdan aslında şanslıyım ha. Çünkü bazen bazı eşler ne bileyim hediyeler bekliyorlar. İnciden küpeler bekliyorlar. İnciden yüzükler bekliyorlar. Değil mi? Çok güzel şeyler bekliyorlar. Yanlış değil. Ama ben hamdolsun Tanrı bana keseme göre bir eş verdi hamdolsun. Çok tatlı. Yanlış söylemiyorum değil mi Kristina? Ya. Hakikaten eşim hiç ama ben yine de ona arada bir böyle arada bir hediye alıyorum. Mesela bu sefer doğum gününde ona bir ceket aldım. Kışlık bir ceket aldım. Ama kışlık bir ceket aldım. Şimdi o ceketi sayesinde beraber yürüyüş yapabiliyoruz. Hamdolsun soğuk havalarda. O da güzel. Yani bir şekilde hediyenin parasal değeri bizim kafamızda çok daha önde. Maalesef bunu kabul etmesek de bu böyle sevgili kardeşler. Şimdi bunu da belki hemen söyleyeyim sizlere. Bazen hediyeler almışızdır hayatımızda. Parasal değeri hiç yok. Belki sıfır dersin. Ama içinde taşıdığı mesaj çok önemli. Belki hani evli ve çocukları olanlara söylüyorum. Belki size çocuklarınız bunu yaptı mı yapmadı mı? Ben bugün getirmedim ama Gensheim'de götürmüştüm. Birkaç tane Aydın'dan bir tane götürmüştüm. Yasemin'den bir tane de Ercan'dan götürmüştüm. Böyle Aydın bir tane araba. Arabaları çok severdi Aydın. Aydın çok güzel böyle bir araba yaptı bana. Çok güzel boyadı, yaptı ve o araba bilmiyorum 7 yaşında mıydı, 8 yaşında mıydı bilmiyorum. Yani kendisi 19 yaşında. Düşünün 12-13 yıl önce yaptığı şey. 12-13 yıldır benim büromda asılı o resim. Ve o resmi nasıl hediye etti bana biliyor musunuz? Katladı. Hediye kağıdının içerisine sardı. Yapıştırdı bantla bana öyle hediye etti bu şeyi. Baksan 10 kuruş değeri yok. Yani maddi değer açısından değeri yok ama manevi değere baktığın zaman, içine baktığın zaman sevgi dolu bir hediye. Benim için anlamı çok büyük, çok zengin bir anlamı var değerli kardeşler. Mutlaka çocuklarınız size de buna benzer hediyeler mutlaka yapmış olmalı. Yani hediyeler var ki parasal değeri hiç yok ama maalesef taşıdığı değer o kadar güzel ki kelimelerle ifade edemem. Şimdi bir kere anlattım burada yanılmıyorsam. Anlatacağım uygun olduğu için aklıma geldi. Nasıl başlıyordu? Bir düşüneyim biraz. Bir tane aile. Maddi durumu iyi değil. Onların bir kızı var. Küçük bir kızları var. Ama bu kızın çok güzel bir özelliği var. Mutlaka bu kızın sevgi dili bence hediye almak herhalde. Hediye almaktan hoşlanan bir kız ya da hediye vermek, hediye almaktan hoşlanan. Hepimizin sevgi dilleri farklı olabilir. Ama bu küçük kızın sevgi dili buydu. Ne yapıyordu? Her Noel zamanı biliyorsunuz ağaç alınır, değil mi? Çam ağacı alınır. Güzel rengarenk süslenir ışıklarla. Ve evin bir köşesine konur. Biz de uzun yıllar yaptık bunu. Eşimle beraber yaptık, sonra hatuna onu hediye ettik. Ama ışıkları sonra bozuldu değil mi onun? Bozulmadı mı? Çalışıyor mu hala? İyi, çok sevindim. Hala tutuyorsun onu. Çok süper. Ondan sonra hatuna hediye ettik ve eminim ki hatunu da çok mutlu etti o. Çok seviyor, o da çok hoşlanıyor o ışıkları o köşede görmekten. Ve bu çocuk her defasında, tabii küçük çocuk, yani belki 4-5 yaşlarında küçücük kız. Ne yapıyor? Gidiyor evde bir boş bir kutu buluyor. Tamam mı? O boş kutuyu alıyor, gidiyor babasının o kaldırdığı, hani böyle biliyorsunuz 1 liraya da 1 euroya da süsleme kağıdı, paketleme kağıdı var değil mi hacı? 5 oraya da var. Bilmiyorum hiç tanık oldunuz mu? Çok kaliteli, gerçekten çok kaliteli süsleme kağıtları da var. Parasal değeri biraz daha yüksek. Yani babasının özel olarak aldığı, özenle aldığı, belki eşi için aldığı o süsleme altın renginde süsleme kağıdını çocuk gidiyor, hoşuna gittiği için alıyor onu. Tamam mı? Alıyor, gidiyor o boş kutuya, onu sarmalıyor, alıyor, götürüyor, veriyor, babasına hediye ediyor her defasında. Ama babası her defasında paketi açıp kutunun içerisini boş görünce çok kızıyor aslında. Kızına acayip kızıyor ama hadi onu üzmemek için bir şey söylemiyor. Ama bir keresinde yine aynı şekilde kız hazırlıyor paketi güzel süsleme kağıdıyla. Akşamdan gidiyor onu çam ağacının altına koyuyor. Sabah erken kalkınca yatak odasındalarken daha anne baba gidiyor büyük bir sevinç içerisinde çam ağacının altından o hazırladığı paketi alıyor. Koşuyor paytak paytak. Ondan sonra babasının kucağına hopluyor ve babasına o hediye paketini ona hediye ediyor. Hediye ediyor. Babası tabii yine açıyor. Açınca kutuyu buluyor. Kutuyu alınca yine boş görünce artık baba dayanamıyor. Zaten ekonomik kriz içerisinde. Maddi durumu iyi değil. Kız habire çok pahalı olan bu kağıdı kullanmış olduğu için tabii ki ister istemez tutamıyor kendini. Öfkeleniyor, bağırıyor. Kızım sen beni bak anlamıyorsun. Ben sana kaç defa söyledim. Neden bu güzelim kağıdı bu boş kutu için harcıyorsun? Çocuk donuyor birdenbire. Şaşırıyor, ne yapacağını şaşırıyor falan. Bak kızım diyor, ben sana bir şey anlamanı istiyorum. Bir şey anlaman lazım. Bir şeyi çok iyi anlaman lazım. Hiçbir hediye paketinin içi boş olmaz. Anladın mı diyor. Silkeliyor böyle çocuğunu. Çocuk için için başlıyor ağlamaya. Ve diyor ki baba diyor, sen diyor görmüyor musun? Hiçbir şey görmüyor musun bu kutunun içerisinde? Ne var diyor bu kutunun içerisinde? Ben hiçbir şey görmüyorum diyor. Baba bak görmüyor musun? Ben senin için öpücüklerimi içine üfledim. Öpücüklerimi görmüyor musun? Bu öpücüklerimin hepsi senin içindi. Hepsi senin için. Okuduğum yerde yaşanmış bir olay olduğunu söylüyorlar bunun. Hayatımızda bu kız çocuğunun hediye ettiği gibi hediye kutusu gerçekten boş olabilir. O tarzda olabilir. Boş olarak size verilebilir. Ama değerli kardeşler, içeriği, taşıdığı anlam değerlerle ölçülemez. Değerde olabilir. Aydın'ın bana hediye ettiği o resim gibi. Ya da çocuklarınızın size dolaşırken gidip orada bir papatyayı kopartıp size hediye ettiği gibi. O alacağın inciden çok daha üstün bir değer taşır değerli kardeşler. Bizler bu modern aklımızda bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz değerli kardeşler. Çünkü neden? Hepimiz de hediyeyi parasal değerlerle ölçmüş olduğumuz için. Peki nedir değerli kardeşler? Hediyeyi doğru hediye olmasını sağlayan parasal değer mi? Hediyenin büyüklüğü mü? Yoksa hediyenin çok ağır bir hediye olmuş olması mı? Nedir hediye sizin için? Ya da kişinin ihtiyacını tam olarak karşılaması mı değerli kardeşler? Bence eğer verilen hediye sevgiden kaynaklanıyorsa o hediyenin bence parasal değeri hiç önem taşımaması lazım. Doğru mu? Eğer sevgiden kaynaklanıyorsa o hediyenin hiçbir şekilde parasal bir değerle karşılaştırılmaması lazım. Şimdi bu hediyeyi anlatmaya çalışırken, açıklamaya çalışırken üç şeyden söz ettim hediyeyi açıklarken size. Birincisi dedim ki hediyenin fiyatı, parasal değeri. Değil mi? İkinci olaraktan dedim ki hediyenin büyüklüğü. Küçük paket mi, büyük paket mi? Tamam mı? Hediyenin büyüklüğü. Üçüncüsü de kişinin ihtiyacını karşılayıp karşılamamış olması. Üç tane şey düşünün. Parasal değeri, büyüklüğü ve ihtiyacı karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Şimdi bakın. Bu üç noktayı bir bütün olaraktan ele aldığımız zaman aslında babanın, göksel babanın, yüce Tanrı'nın bize bir hediye olaraktan verdiği İsa Mesih'in hem parasal açıdan hem hediyenin büyüklüğü açısından hem de ihtiyacı karşılayıp karşılamama açısından hepsini de dört dörtlük bir şekilde karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Bakın ne diyor? Recep'in kurtuluşu, hacının kurtuluşu, bizlerin kurtuluşu, Sami'nin kurtuluşu nasıl gerçekleşti? Diyor ki ne altın ne gümüş. İsa'nın kusursuz kanı. Var mı? Başka bir değer var mı? Yaşam için yaşam feda ediliyor. Başka milyon dolarlarla bunu bakın ölen kişilerin organları bağışlanıyor. Canlar kurtulsun diye değil mi? Ölmüş olan kişiler organlarını bağışlıyorlar. Ama hiçbir kişi bir kişi için hayatını feda etmez. Doğru mu? Ama bu kişi, yaşayan kişi hayatını feda ediyor. Kanını akıtarak o acımasız çamurda. Ama büyüklüğüne baktığımız zaman o Rabbimiz, kanını akıtan Rabbimiz, sorarım size, ölçü olaraktan büyük mü değil mi? Bak ne diyor? Yani geçen sefer okudum değil mi? Ne diyordu? 1.18'di yanılmıyorsam. Yuhanna 1.18 miydi? Diyordu ya Tanrı'yı kimse görmedi. Onun babanın biricik bağrından çıkıp gelen biricik bağrından yani biricik oğlu onu bize tanıttı diyor. Doğru mu? 18'di. 1.18'di değil mi? Özlem. 1.18. Yani bu nedir? Bu şunu gösteriyor. Baba Tanrı biricik oğlunu, başka hiçbir şey yok, ona ait olan en değerli parçasını benim için bu yeryüzüne gönderiyor. Bu büyük mü değil mi değerli kardeşler? Çok büyük. Aşırı derecede büyük. Peki son noktayı söyleyeyim. Bu gönderilen paha biçilmez hediye Rabbimiz İsa Mesih yeryüzüne gelmiş olması tüm ihtiyaçları, insanın tüm ihtiyaçlarını karşıladı mı, karşılamadı mı? İhtiyacı karşıladı mı, karşılamadı mı? Gerekli olan ihtiyaç, gereksinim karşılandı mı, karşılanmadı mı değerli kardeşim? Değil mi? Çok net bir şekilde hepsi bize sunuldu bir paket içerisinde. Hem değerli, hem kusursuz, hem büyük, hem de ihtiyacımı karşılıyor. Bundan daha büyük bir hediye düşünebilir misiniz? Kesinlikle hayır. Bakın Romalılar 6. bölümde diyor ki, Romalılar 6, ayet 23. Romalılar 6, ayet 23. Günahın ücreti ölüm diyor. Ama diyor Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. O zaman şu soruyu soralım mı? Kusursuz olan Rabbim ve kurtarıcım Mesih İsa günahlı Recep için, günahlı her birimiz için sunduğu armağan nedir bu ayete göre? Şimdi babanın sunduğu armağan biricik oğluydu bizler için. İhtiyacımızı karşılasın diye. Ama Rabbimizin, İsa Mesih'in sunduğu armağan nedir bize? Yani o her şeyi yerine getirip de sonuçlamış olmasındaki amaç ne? Amin. Demek ki Rabbimizin, İsa Mesih'in bize sunduğu armağan da, hediye de buradaki söze göre sonsuz yaşam. Bunun koşulu ne? Ona sahip olmaktır. Doğru mu? Yani İsa Mesih'e sahip olacaksın ki sonsuz yaşamın sahip olasın. Doğru mu? Bakın ne diyor Yuhanna, 1. Yuhanna mektubu 5. bölüm. 1. Yuhanna mektubu 5. bölüm 11. ayet. Tanrı bize sonsuz yaşam verdi diyor. Ne verdi? Sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam onun oğlundandır. Sonsuz yaşam eşittir Rabbimiz. Rabbimiz eşittir sonsuz yaşam. Demek ki Rabbimizin yeryüzüne gelmesiyle her birimiz onu kabul etmekle her birimiz değerli kardeşler sonsuz yaşamın sahibi olduk. Bakın bu yeryüzünde yaşam ne kadar ortalama? 70 yıl. Ya da 80 yıl. Birazcık tıp ilerledi. 80 yıl diyelim. Ama 70 yıl 80 yıl da olsa sınırlı mı değil mi değerli kardeşler? Sınırlı değil mi? Rakamlarla sınırlı. Şu an yaşadığımız hayat. Ama Rabbimin bana canıyla ödeyip de satın aldığı, bana hediye ettiği o yaşam, sonsuz yaşamın sınırı yok. Sonu da yok. Kaybolma derdi de yok. Ve değer kaybetmesinin de bir şeyi yok. Değerli kardeşler. Bence sorarım. Bundan daha büyük bir armağan ne düşünebilirsiniz? Bütün aldığımız hediyeler, bütün aldığımız armağanların hepsi gelip geçici değil mi değerli kardeşler? Bugüne kadar aldığınız hediyeleri düşünün ya. Bakın, bu gözlük aslında bazı kardeşlerin payı da var hediye olaraktan. Hediye olaraktan ben bu gözlüğü aldım. Ne kadar oldu? Belki 2 sene ya da 3 sene, 2,5-3 senedir kullanıyorum. Ama ben bununla beraber belki 10 tane gözlük kullandım. Aldım, eskidi, attım. Aldım, eskidi, attım. Aldım, eskidi, attım. Bu da ne kadar gidecek bilmiyorum. Bu da eskiyecek mi? Bu da eskiyecek. Orası kırılacak. Uzun önceki gözlüğün bir sapı rengi başkaydı, bir sapının rengi başkaydı. Çünkü kırılmıştı. Orijinalini bulamadılar. Başka bir sap taktılar. Farklı saplardı. Yani hediye türü ne olursa olsun değerli kardeşler, bütün yersel hediyeler hepsi geçip geçirdi. Kayınpederin arabası vardı. Yepyeni, kendisi Mercedes'te çalışıyordu ve kendisi Mercedes'te çalışırken aldığı hediye, aldığı arabaydı. Yepyeniydi, pırıl pırıldı ve ondan sonra biz kullanmaya devam ettik. Ne kadar sürdü biliyor musunuz? 22 yıl. 22 yıl kayınpederin arabasını kullandık. 22 yıl sonra ancak 100 euro alabildik zorla. Enver'in arkadaşından 100 euro alabildik ve araba çöpe gitti değerli kardeşler. Demek ki hediye, hangi hediye türü olursa olsun, yıllar geçtiği zaman eskiyor, küfleniyor, kırılıyor, bozuluyor ve bizler ne yapıyoruz? Onu fıydırıp atıyoruz bir kenara. Ama bir armağan olaraktan sunulan o sonsuz yaşam hiç bozulmuyor değerli kardeşler. Ben 34 yıldır imanlıyım. Sonsuz yaşamın sahibiyim. Ben aynı zenginliği, aynı duyarlılıkla yaşıyorum. Sen yaşıyor musun? Sen kaç yılında sahip oldun sonsuz yaşama? O 12-13 yıl oldu değil mi? 15 yıl mı oldu? 14 yıl oldu. Eskidi mi sonsuz yaşam? Yüreğindeki o sevinç eskidi mi hiç? Çok güzel. O zaman yüreğinde yanıt ver hacı. Sana sorayım hacı. Sami. Tabii. Yani ben 34 yıldır taşıyorum. O 79'a sahip olduğum o sonsuz yaşamın değeri hiçbir şekilde eksilmedi benden. Arttığını söyleyebilirim. Hiç abartmadan. Ama hiç eksilmediğini ifade edebilirim sizin için. Hiç nokta kadar eksilmedi onun değeri değerli kardeşler. Özlem sen söyle, sonra Sami söylesin. Sen kaç yıl oldu sonsuz yaşamın sahibi olmak? 98 değil mi? 2000 değil mi? 2012 14 yıl oldu senin de. 14 yıldır sonsuz yaşamın sahibisin. Ha, yıllanmış şarap gibi daha çok değeri artıyor değil mi? Çok ilginç. Demek ki öyle bir hediye ki Tanrı'nın bize sunduğu hediye, böyle yok olup giden bir hediye değil. Bu gözlük gibi, saat gibi. Dördüncü, beşinci saat mi? Üçüncü saat, dördüncü saat. Eskiyip gidiyor, bozulup gidiyor. Ama sonsuz hayat, sonsuz yaşam bozulmadan, tersine değeri daha çok artarak, katlanarak günümüze kadar geliyor değerli kardeşler. Doğru mu Sami? Yeah. Süresi yok. Bu hediyenin süresi yok değerli kardeşler. Noktalıyorum şimdi. 2 dakika sonra noktalıyorum. Tam 2 dakika söz. Bu armağan, bu sonsuz yaşam sonu yok. 1. Süresi yok. 2. Bozulup yok olma derdi yok. Bu da 3. Bedeli ödenmiş olduğu için bizlerin bir şey ödemesine de gerek yok. Amin. Bu hediye için biz bir şey ödememiz gerekmiyor. İsa Mesih benim için, sizler için hepsini ödedi. Ben sadece bunu anımsatmak istedim size. Bu Advent, ilk Advent bize bir armağandır. İsa Mesih bir armağandır. Sonsuz yaşamın kaynağıdır ve bizim bir şey ödememiz gerekmiyor. Eğelim yüreklerimizi ve Sami yine her zamanki gibi 30 saniyenin, 20 saniyenin sonunda duayla kapatır toplantımızı. Ve siz bu 4 haftayı dolu dolu buna odaklanaraktan yaşayın değerli kardeşler. Bunu düşünerekten yaşayın.